Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Sizlerden gelen bir kısmını da bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları hocamıza yöneltiyor. Hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturuyoruz. Bu vesileyle bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz diyerek programımıza başlayalım. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, Allah razı olsun, teşekkür ederim.
Sizlerden de hocam. Bugün hocam arzu ederseniz muamelatımızla alakalı, biraz günlük yaşantımızla alakalı sorular üzerinden gidelim diye düşündük. WhatsApp hattımıza gelen bir soruyla başlayacağız müsaadenizle. Şöyle sormuş dinleyicimiz. Devletin faizsiz olarak verdiği kredi ve hibe ile destekleri almanın hükmü nedir? Demiş.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabi muamelat dedim başlarken. Bu da fevkalade önemli. Hı hı. Yani Müslümanın hayatında ibadet birinci derecede, hatta iman birinci derecede, ibadet ikinci derecede. Böyle bir sıralama doğru olur mu olmaz bilmiyorum ama saysak bile muamelat üçüncü derecede gelir.
Evet.
Çünkü muamelat birçok uygulamanın helal veya haram olduğunu bize öğretir. Nasıl yapılması gerektiğini öğretir. Tabii aynı zamanda bir ahlaktır. Her alanın bir ahlakı var. Mesela iş ahlakı diyoruz değil mi? İş ahlakıyla ilgili esasları öğretir. Dolayısıyla ihmal edilmemesi gereken bir alan bu alan. Bu soru da muamelata giriyor haliyle.
Evet.
Şimdi soru, devlet vatandaşına hibe yardımı yapıyor. Teşvik veriyor. Belki teşvikte biraz herhalde şey oluyor. Faiz az çok bir şey oluyor paranın değerini korumak babından ama böyle destek kredilerinde, efendim hibelerde böyle bir şey yok. Şimdi devlet halkın menfaatine olan her konuda faaliyet yapabilir. Her konuda karar verip uygulamaya geçebilir.
Evet.
Bunu İslam uleması tasarruful imami menutun bil maslaha diye.
Yani hocam.
Şey yapmış, kaideleştirmiş. Hmm. Yani devletin tasarrufu toplumun maslahatına bağlıdır. Yani toplumun menfaati gerektiriyorsa. Peki devlet niye hibe veriyor? Bu alanda yatırım yapılsın. İnsanımızın ihtiyacı karşılansın. Efendim insanlar işte ticaret canlansın vesaire bir takım maslahatlar. Dolayısıyla bunun hiçbir sakıncası olmaz. Caizdir. Ve Resulullah'tan beri bu uygulama cereyan eder. Yani devletin halka, vatandaşa vermesi. Ha, bu bazen ganimet malların taksimi şeklinde olmuş, bazen feyin taksimi şeklinde olmuş, bazen zekatın dağıtılması şeklinde olmuş. Öbür taraftan bunların dışında hibeler yaptığı olmuş devletin ama tarih boyunca olmuş ve bugün de olabilir. Bunun hiçbir sakıncası yoktur.
Yoktur. Peki hocam. Hocam bir diğer sorumuz WhatsApp hattımızdan gelen. Dini kitaplarımızı yatak odamıza veya yattığımız yerin tam karşısına dizebilir miyiz?
Efendim şimdi burada hüküm açısından bir sakınca yok. Yani evet. Hüküm açısından deyince şunu kastediyorum. Böyle bir şey yapmamız günah mı değil mi? Veya halkın tabiriyle işte caiz mi değil mi? Caizdir. Ve bu şekilde konulması da günah değildir. Ancak bizim insanımızın, Müslümanların, özellikle bizim ülkemizdeki Müslümanların, bizim kendi vatandaşlarımızın dini şeylere karşı, kitaplara karşı bir saygısı var.
Edebi var.
Bir edebi var. O yüzden mesela Kur'an-ı Kerim olan yerde ayak Kur'an-ı Kerim'e uzatılarak yatmayız. Kur'an-ı Kerim'i işte belimizden aşağı bir yerde tutmayız. Hatta meşhur söz var ya, Osman Gazi, Ertuğrul Gazi'ye gittiği zaman sabaha kadar hiç yatmamış. Niye? Çünkü duvarda Kur'an-ı Kerim asılıymış.
Ya.
Ha, bu gerçek mi değil mi bilmiyorum. Ama şunu gösteriyor bize ki bizim milletimiz Kur'an'a son derece saygılı. Ve hatta o kadar saygılıyız ki biz demin söylediğim gibi işte Kur'an'ın asılı yerde olduğu yerde uzanıp yatmayacak kadar. Öbür taraftan mesela Kur'an-ı Kerim abdestsiz okunmaz, alınmaz ele.
Hı hı.
Ele alınmaz, okunmaz demeyelim de ele alınmaz. hadis-i şerif okurken veya fıkıh okurken, dini bir eser okurken de abdestli olmak teşvik edilir. Yani o kitaplara saygı. Hı hı. Ama bu demek değildir ki yatak odamızda kitap varken, dini kitaplar varken, hadis kitapları varken orada yatılmaz. Veya onların ayaklarımız tarafından olması uygun olmaz, caiz değildir anlamına gelmez. Yani bu caizdir, bir sakıncası yoktur. Ama insan gönlünün rahat etmesi için onlara gereken saygıyı gösterir.
Göstermesi lazım, evet. Ticaretle devam edelim hocam. Ticaretle alakalı sorularımız var. Ticarette kar haddi var mıdır diye bir sorumuz var.
Şimdi hani yeni ifadelerle piyasa ekonomisi ne diyor ya? Hı hı. Yani fiyatları piyasanın ayarlaması. Arz talep dengesi. Hı hı. Yani ne oluyor şimdi? Arz eğer talepten fazla olursa mallar ucuzluyor. Arz talepten az olursa mallar pahalanıyor.
Evet.
Yani arz deyince piyasaya malın sürülmesi. Onu kastediyoruz. Talep deyince bu mala satın alma ihtiyacı. Esas olan, hı hı, bu. Ve Resulullah döneminden itibaren de genelde uygulama bu istikamette olmuş. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında nark koyma teklif edilmiş Efendimiz'e. Yani fiyat tahdidi yapma. Hı hı. Fiyat tahdidi yapma bir sonuç itibariyle kar tahdidi yapma, kar sınırlaması anlamına geliyor. Ha, bu Peygamberimizden talep edilmiş fiyat tahdidi yapması. O zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki narkı Allah korur. Yani fiyatları Allah tahdid eder. Allah sınırlar. Hı hı. Çok verir, ucuzlatır. Az verir, pahalandırır buyurmuş. Ancak tabii bu normal zamanlardaki hükümdür. Yani piyasada malın bol olduğu, insanların ellerindeki malı sattığı, stoklamadığı günümüz modasıyla zamanlarda esas olan budur. Ama eğer fiyatlarla ilgili olarak toplum bir zarar görüyorsa, toplumun aleyhine işliyorsa bu, devlet nark koyabilir. İslam fıkhına göre. Hı hı. Yani fiyat tahdidi yapabilir. Nitekim bazı konularda biz yapıyoruz yani Türkiye'de, değil mi? Mesela ekmekle ilgili böyle bir şey oluyor. Yani üst sınır koyuyor, şu fiyattan fazlaya satılmayacak diye. Ha, onu delenler oluyor falan, o ayrı konu ama bu yapılıyor. Ya bu mümkün. Ama ne zaman bu caizdir, mümkündür bu nark dediğimiz şey? Fiyat tahdidi dediğimiz şey? Serbest piyasada toplum zarar görüyorsa. Yani insanlar fahiş derecede fiyat artırımına gidiyorsa, hı, olabilir. Ha, şimdi peki kar haddi var mıdır? Kar haddi yoktur. Yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak alışverişle ilgili olarak bir mallarınızı haram yollarla yemeyin, batıl yollarla yemeyin. Aranızdaki rızaya dayalı bir ticaret varsa müstesna.
Evet.
وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُنَ تِجَارَةً اَنْ تَرَادٍ. Yani aranızda malları batıl yollarla yemeyin ama rızaya dayalı bir ticaret olursa müstesna. Yani rızaya dayalı ne demek? Alıcı ve satıcı fiyatta ittifak etmişlerse, gönül rızalarıyla alıp satıyorlarsa, ikrah ile değil, tehdit ile değil, rıza ile alıyor, rıza ile satıyorsa bu helaldir.
Evet.
Yani bunun için bir sınır koymadım, konulmamış. Ayette konulmamış, hı hı, hadiste de konulmamış. Sünnette de yok. Hatta şöyle bir şey anlatılır. Hazreti Osman ticaretle uğraşan bir insandı malum ve zengindi. Hatta öyle deniyor ki bir ordunun ihtiyacını karşılayacak kadar varlığı vardı. Şimdi Medine'ye Hazreti Osman'ın şeyi gelmiş. Kervanı gelmiş, ticaret kervanı. Medine tüccarı Hazreti Osman'ın karşısına ve karşılıyorlar onu. Diyorlar ki Osman bu malı bize sat. Hı hı. İşte %100 kar verelim. Yani ne demek %100 kar verelim? 5 liraya aldığın 10 liraya alalım. Hayır veremem. Çok daha çok veren var diyor. Peki %200 verelim. 1'e 2 verelim. Yani sen 100 liraya aldığın 300 liraya alalım örnek. Hayır veremem. Daha çok veren var diyor. Diyorlar ki ya daha çok kim verdi? Medine'nin tüccarı biziz işte, esnafı biziz. Hı hı. Kim verdi? Allah verdi diyor.
Ya.
Siz bana 1'e 2, 1'e 3 veriyorsunuz. Allah 1'e 700 veriyor. Kur'an-ı Kerim'de var ya. ve fakirlere dağıtıyor. Şimdi böyle bir olay nakledilir. Magazi Siyer tarih kitaplarında. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Hazreti Osman eğer bir fiyat tahtı kar sınırlaması olsaydı öyle bir şey demezdi. Demek ki yok. Ama bu hukuki açıdan yani hüküm olaraktır. Fakat işin şey yönüne baktığımız zaman, ahlaki yönüne, vicdani yönüne baktığımız zaman elbette satıcının bunu dikkate alması lazım. Sonuç itibariyle insan kandırılmak istemez. Aldatılmak istemez. Ve bir Müslüman da kendisi için yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmaz.
Evet.
La yu'minu ahadukum hatta yuhubbe li ahihi ma yuhubbu li nefsi. Hadis. Sizden biriniz kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz.
Yeah.
Ha, bunun tam tersini düşün. Bana biz mefhum muhalif diyoruz. Kendisi için dilemediği bir şeyi kardeşi için dilerse, kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi kardeşine yaparsa o da tam mümin, kamil mümin olmaz. Yani o anlam çıkar. Yani sonuç şu, kar sınırlaması hüküm olarak yoktur. Ama fiyatlar başını alıp gitmişse devlet buna sınırlama getirebilir. Devletin bu yetkisi var İslam fıkhına göre. Bir de şu var, alıp satarken kandırmamalı birisi karşısını. Ne demek kandırmak? Mesela alış fiyatını yanlış söylememeli. Mesela adam diyor ki ben bunu diyor 50 liraya aldım sana 55'e vereyim diyor. Ama 30 liraya almış. Bu haramdır. Böyle olmamalı. Yani alış fiyatı. Malın kusurlarını gizlememeli.
Hı hı.
Ayrı bir soru konusu belki bu. Öbür taraftan piyasayı o piyasadan haberi olmayan müşterilerin yanında piyasayı gizlememeli. Bu şartlara evet. Uyulduğu takdirde kar sınırı yoktur.
Kar
hüküm
sınırı.
Olarak ama işin içine vicdaniliği, ahlakiliği katarsak tabii aşırı kar doğru değildir.
Doğru değildir peki. Hocam İslam'ın haram kıldığı şeylerin, malların bir gayrimüslime satışı caiz midir? Yani biz bir içkiyi gayrimüslime satabilir miyiz hocam?
Efendim şimdi yine bir kural var bizi bu fıkıh gibi oluyor biraz. Men lem yemlik la yu'ti diye bir kural var. Malik olmayan kişi veremez.
Hmm.
Yani insanın birisinin bir başkasına bir şey verebilmesi için önce ona sahip olması lazım. Ha, ve yine bu alım satım hukukunda kişinin malik olmadığı bir şeyi satması caiz değildir.
Evet.
Ha. Şimdi içki, efendim domuz eti veya benzeri İslam'ın yasak ettiği şeylere bir Müslüman malik olamaz. Yani bir Müslüman içkiye malik olamaz.
Onu sahiplenemez yani.
Sahibi olamaz.
Sahibi olamaz.
Yani para verip alsa bile o onun değildir.
Evet.
Veya domuzun sahibi olamaz. Para verip alsa bile veya kendisi üretse bile onun sahibi değildir. Niye? Çünkü onlar haramdır. Müslümanın haram olan bir mala sahip olması caiz değildir. Dolayısıyla da bu sahip olmadığı bir mala, haram bir mala sahip olamadığına göre satışını da yapamaz. Satışını da yapamaz. Yani bu da caiz değildir. Bir Müslüman dinimizin haram kıldığı maddelerin ticaretini yapamaz. Gayrimüslime de olsa, Müslümana da olsa satsa bile o satış hükümsüzdür, geçersizdir.
Geçersizdir.
Çünkü kendine ait olmayan bir şeyi satmış demektir.
Evet, kazandığı para da
caiz, haram olur.
Haram olur, caiz olmaz. Peki. Hocam bir önceki soruda biraz değindik. İşte ticaret yaparken malın ne durumda olduğunu bildirmek lazım diye söylediniz. Şimdi satın alınan bir malda müşterinin yanında yani akit sırasında bu malla o anda bir kusur meydana gelse o anda ve önceden de bir kusurun olduğu anlaşılsa müşteri bu malı ne yapmalı, geri verebilir mi?
Şimdi önce şunu bir söyleyelim. Malda kusur olduğu takdirde satın alınan bir malda bir ayıp varsa eğer müşterinin buradaki inisiyatifi nedir? Ne yapabilir müşteri? Önce ona bir temas edelim.
Buyurun.
Şimdi kusur nedir bir defa? Ayıp nedir? Ayıp şöyle tarif edilir. Yani hüküm ifade eden hakkında hüküm olan ayıp o malın ticaretini yapan erbabı arasında fiyatının düşmesine sebep olan kusurdur. Ayıp bu. Bir mallıktaki bir kusur. Eğer o erbabınca, o ticareti yapan kimselerce o malın değerinin düşmesine sebep oluyorsa bu ayıptır. Hı hı. Bu bir. Ayıplı olan bir malı bir kimse ayıp olduğunu bile bile alırsa daha sonra yapabileceği bir şey yoktur. Bile bile alırsa. Hı hı. Satın almış, sonradan ayıbı görmüşse bu malı geri verip parasını alabilir. Bu evet. Malı geri verip parasını alabilir. Daha sonra yeni bir anlaşma ile tekrar satın alabilir. Ona bir engel yok.
Fiyatını düşürür vesaire.
Fiyatını ilk ama sen bu malı bana verdin. Bu ayıplıymış. 10 liraya verdiydin. Arkadaş ben bunu 8 liraya alırım. Ver 2 lira mı diyemez. Ya geri verecek 10 lirasını alacak.
Sonra tekrar satın
sonra
alacak.
Sonra tekrar 8 liraya satın alır. Veyahut da olduğu gibi kabul eder sineye çeker. Bu. Yani ne oluyor şimdi demek ki burada ayıpla ilgili hüküm. Yanın bir malın satın aldıktan sonra, kabz ettikten sonra ayıbını fark eden kişi o malı geri verip parasını alabiliyor. Veyahut da olduğu gibi kabul edebiliyor. Şimdi senin verdiğin, sorduğun soru. Yani ben bir mal satın almışım. Benim yanımdayken malda bir ayıp meydana gelmiş. Yani orada soruda satın alırken falan bir ifade kullanıldı. Satın alırken, mal satıcıdayken ayıplanmışsa daha alıcıya teslim edilmeden o satıcının kusurudur.
Evet.
Bunu biz nasıl anlayacağız? Müşteri o malı teslim aldıktan sonra
değerlendirecek.
Aldıktan sonra elinde bir kusur meydana gelmiş. Daha sonra da önceden olan bir kusura muttali olmuş ise, önceden yani satıcının elindeyken mevcut olan bir ayıba fark etmiş ise, bu takdirde satıcıya döner. Der ki kardeşim bak, ben bunu aldım, benim elimde şu kusur meydana geldi. Ama sendeyken de şu kusur varmış der. Satıcısı da öyle mi, ver o mal bana olduğu gibi kardeşim. Benim kabulümdür derse geri vermek zorundadır. Satıcı yani ben tamam senin elindeki kusura razı oldum. Ver malımı geri, al paranı derse bunu yapar. Böyle demiyorsa o zaman o ikinci kusurun veya önceki kusurun malda meydana getirdiği fiyat düşüklüğü neyse arada satıcı onu tazmin eder. Veyahut da tersi de olabilir. Yani müşterinin elindeki kusurun meydana getirdiği o fiyat düşüklüğünü müşteri satıcıya tazmin eder, malı geri verir, parasını alır.
Parasını alır. Peki hocam. Bir sorumuz da takasla ilgili hocam. Aynı cinsten bir malın takas yapılması caiz midir? Ve aradaki farkın ödenerek takas yapılması caiz midir hocam?
Şimdi genel olarak takas yapılması caizdir. Ancak takas yapılırken fark almak caiz midir değil midir? Bu malın cinsine göre değişir. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi var. O hadis-i şerifte 6 tane madde sayıyor Peygamberimiz.
Evet.
Bunlar altın, gümüş, buğday, arpa, hurma ve tuz. 6 tane madde sayıyor.
Evet.
Ve buyuruyor ki bunları birbirleriyle değişirken eşit olsun, peşin olsun, eşit olsun. Fazla olursa faizdir. Yani altını altınla değişirken, buğdayı buğdayla değişirken, ki bu değişmeye biz ne diyoruz? Takas diyoruz. Buğdayı buğdayla takas ederken bu bedeller eşit olsun ve peşin olsun. Fazla olursa evet. Faizdir diyor. Şimdi bu 6 maddedeki özellik neler? Bunlar Hanefi mezhebinin anlayışına göre ya ölçekle alınıp satılan, yani miktarı ölçekle belirlenen şeyler, buğday gibi, arpa gibi, hurma gibi veya tartıyla belirlenenler, altın gibi, gümüş gibi. Bu iki özellik var. Bu özelliklere dayalı olarak Hanefi mezhebi uleması demişler ki müçtehitleri, bir alım satımında, bir takasta şey olması için, faizin olması için takas edilen malların ya ölçekle alınıp satılan, ki onlara keyliği tabiri kullanılır. Hı hı. Veyahut da tartıyla alınıp satılan, ki onlara da vezni tabiri kullanılır, türden olması lazım. Eğer böyle değilse problem yok. Ha şimdi buna göre ben buğdayı buğdayla değişeceksem eşit olması lazım. Taraflardan birisinin fazla vermesi caiz değildir. Hı. Mesela 110 kile 10 ölçek buğday vermişsem 10 ölçek buğday alacağım. 11 ölçek alamam. Hı hı. Altını altınla değişirsem eşit olacak. 10 gram vermişsem 10 gram alacağım. Parayı parayla değişirsem eşit olacak. 1000 lira verdiysem 1000 lira alacağım. Demiri demirle değişirsem eşit olacak. Niye? Çünkü demir de tartıyla alınıp satılıyor. Ha, bunlara biz misli mallar diyoruz. Vezni veya keyli diyoruz. Bu tür olan mallar birbirleriyle takas edilirse mutlaka eşit olmaları ve peşin olmaları gerekir.
Evet.
Eşit ve peşin. Ama hilaf-ı cinsiyle değiştirilirse, ki ona biz takas demiyoruz. Mesela buğday verip arpa alıyorsan, demir verip çimko alıyorsan, o zaman eşitlik şart değil. Ha bir de ölçekle, tartıyla değil de taneyle alınıp satılan mallar var. Mesela televizyon alıyorsun. Diyelim ki televizyon veriyorsun, televizyon alıyorsun. Bilgisayar veriyorsun, bilgisayar alıyorsun. Efendim, telefon veriyorsun, telefon alıyorsun. Ha bunlar da eşitlik şart değil. Fark verebilirsin. Hı hı. Mesela sen telefonu verdin, karşı tarafın telefonunu alıyorsun. Ama onunki seninkinden daha yeni, daha pahalı, 1000 lira da fark veriyorsun. Bu caizdir. Veya işte bilgisayarını veriyorsun, alıyorsun. Ya seninki onunkundan daha iyi, 1000 lira fark alıyorsun. Bu caizdir. Takas bu. Hı hı. Ama demin söylediğim gibi misli dediğimiz, yani ölçek veya tartı ile alıp satılanlar. Bir de o misliden adedi mutekarip dediğimiz yumurta gibi taneleri, eski işte ceviz gibi bilen taneleri birbirine benzeyenler var. Onlar da misli kabul ediliyor ama biz daha çok ölçekle ve tartıyla alınıp satılanlar birbirleriyle aynı cinsten takas yapılırsa birinin ötekinden fazla olması caiz değildir.
Eyvallah.
Peki, oldu mu soruna cevap?
Tamamdır hocam. Biraz çok uzadı. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Yani şimdi hükmü kuru olarak ortaya koyma yerine gerekçelerini de...
Allah razı olsun hocam. Çok çok güzel oldu. Dinleyicilerimiz de Allah razı olsun bu manada. Tatmin olmuştur diye İnşallah. Düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu soruyla birlikte de programımızın sonuna gelmiş olduk hocam.
Evet.
Haftaya yine bu minvalde sorularla programımıza devam edeceğiz inşallah. Tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bu haftalık da sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.